Ayrım 17.
Evet, kimi anlarda bu olabilirdi. Sevişirken, düşünürken, tartışırken, iş yaparken, müzik dinlerken, sessizce otururken birlikte olduğun kişiyle bir an aynı duyguları hissedebilir. Aynı sevinci, aynı kederi, aynı heyecanı, aynı dinginliği yüreğinde duyabilirdi ama bunun süreklilik kazanması ancak bir mucize ile gerçekleşebilirdi ya da her iki insanın da kendini başarılı bir biçimde kandırmasıyla. Sürekli uyum içinde olmak, uyumdaki güzelliği bozmak, içeriğini boşaltmaktan başka bir anlama gelmiyordu. Bernd'in ya da Orhan'ın uzun süreli uyum dedikleri şey, Esra için birlikte yaşanan sıkıcı dakikalar, tekrarlanan olaylar, birbirinin aynı davranış ve düşünce biçimleri demekti. Orhan'ın sandığının tersine bu konuda babasıyla da aynı düşünceleri paylaşmıyordu. Babası Nilgün'e aşık olduğunu söylüyordu ama bir zamanlar annesine de aynı duyguları beslemişti. Annesine duyduğu tutku nasıl zamanla yok olduysa Nilgün'e duyduğu aşk da yok olacaktı. Böyle geçici bir duygu için belki artık aşık olmadığı ama hala saygısını yitirmediği, üstelik hala anlaşabildiği karısından, çok sevdiğini söylediği kızından ayrılmasına gerek var mıydı? Nitekim düşündüklerinin doğru çıktığını görmüştü Esra. Babası tanıştığı yıllarda yere göğe koyamadığı sevgilisini son yıllarda çekiştirip duruyordu. Bunun böyle sonuçlanacağını bilmesine karşın o yıllarda babasına söylememişti. Şimdi de söylemiyordu. Dalgınlaştınız dedi Bernd. Ne düşünüyorsunuz? Eksik bir insan olduğumu dedi Esra. Dudaklarına alaycı bir gülümseyiş yayılmıştı. Galiba bende uzun süreli sevme yeteneği yok. Birine bağlanamıyorum. Bunu söylerken meslektaşının kibarlık göstermesini, yok canım öyle olur mu hiç demesini bekliyordu ama Bernd ne düşünüyorsa sakınmadan söyleyiverdi. Eksik bir insan mısınız bilmiyorum ama gerçek aşkı bulamadığınız için şanssız olduğunuz kesin. Neden şanssız sayılırmışım diye geçirdi içinden Esra. Belki de asıl şanssız olan onlardı. Daraltılmış, bir tür kendi kendine koyulan yasaklamalarla dolu, gerçek mutluluktan uzak bir seçimdi onlarınki. Yaşamlarının merkezine bir sevgiliyi yerleştirmenin, o gidince günlerini zehretmenin, hatta Kemal'in Elif'e yaptığı gibi öteki insana da yaşamı zindan etmenin neresi güzeldi? Bu düşüncelerini Bernd'e söylemedi. Ne yapalım, Allah bizi de böyle yaratmış demekle yetindi. Uygun kişiyi bulduğunuzda siz de değişeceksiniz. Herif bir de teselli ediyordu. Peki dedi Esra konuşmayı bir oyuna döndürerek. Karınızı ne kadar seviyorsunuz? Çok, onun için her şeyi yapacak kadar. Bernd'in bu çocuksu savındaki kararlılık Esra'yı güldürdü. Bu söylediğiniz içi boş, belirsiz bir şey. Mesela mesleğinizden vazgeç dese. Öyle bir şey demez. Dediğini varsayalım. Demez ama istese vazgeçerim. Onun için yapmayacağım şey yoktur. Gerçekten mi? Tabii, bir kere onun için Ermeni soykırımını protesto gösterisine katıldım. Benim polislerden ödüm kopar. Ama polisler Vartuhi'nin de aralarında bulunduğu üç kıza saldırınca üstlerine atıldım. Sıkı bir sopa yedim, karakola götürüldüm. Az kalsın okuldan atılacaktım. Ama hiç pişman olmadım. Çünkü Vartuhi'nin gözünde bir kahraman olmuştum. O gösteriden sonra daha çok sevmeye başladı beni. Bunları anlatan Bernd'in mavi gözlerindeki kararlılığı gören Esra, onun doğru söylediğini anlamıştı. Ama çekincesini dile getirmeden edemedi. Böyle sevilmek güzel bir şey, aynı zamanda da korkutucu. Neden korkutucu olsun? Yarın Vartuhi sizi bırakmaya kalkarsa, kalkmaz. Ben onu sevdiğim sürece o da beni sever. Yapmayın, Siyam ikizleri bile bu kadar senkronik değildir. Bunun biyolojik uyumla ilgisi yok, bu ruhla ilgili bir şey. Herhalde dedi Esra boş gözlerle bakarak. Ama itiraf etmeliyim ki benim anlayamadığım bir şey. Bernd merakla süzdü meslektaşını. Aslında bu çok şaşırtıcı. Kadınlar genellikle sizin gibi düşünmez. Onların yaşamlarındaki birkaç büyülü sözcükten biridir aşk. Haklısınız, aşk kadınlar için çok önemlidir. Kimileri gerçekten inanır. onun sefasını sürmekten çok cefasını çeker, kimileri ise aşkı kullanarak erkekleri istedikleri gibi yönetir. Neyse bu konu başka. Aslında ben de sizin davranışınıza şaşırdığımı söylemeliyim. Neden? Esra işi iyice şakaya vurdu. Almanlardan böyle gözü kara aşıkların çıkacağını pek sanmazdım. Büyük babalarınızdan biri Fransız olmasın ya da Latin filan. Brezilya'ya giden Almanların arasında akrabanız yok değil mi? Bernd de gülmeye başlamıştı. Goethe'nin genç Werther'in acılarını okumadığınız anlaşılıyor diye serzenişte bulundu. Goethe de onulmaz bir aşıktır. Onun için ruhun yıkanıp arındığı deli bir ırmaktır aşk. 14. tablet. İlk aşkımı Aşmonikalı bulduğum an yitirmiş amaçsızca yürüyordum. Tapınak geride kalmıştı, Valvazetti'nin söyledikleri geride kalmıştı, Aşmonikal da geride kalmalıydı. Onun görüntüsünü, kokusunu, tadını, sesini zihnimden silmeli, onu unutmalıydım. Pazar yerine girdim, satıcıların, kölelerin, alışveriş yapanların arasından bir ruh gibi geçerek haberciler duvarına yürüdüm, oradan su kapısına indim. Kapıdan çıkıp Fırat'a ulaştım. Yaşlı nehrin suyu çamurlaşmış, adeta kan renginde akıyordu. Nehir boyunca ilerledim. Sanki adımlarım kendiliğinden hareket ediyor, bedenimi nehrin yanı sıra sürükleyip götürüyordu. Büyük babam Mitanuva'nın ilk karısı Tunavi öldüğünde 3 gün 3 gece saklandığı adacığın karşısına gelinceye kadar böylece sürüklendim. Sonra adacığın karşısında yere diz çöküp ağlamaya başladım. Erkeklerin ağlamasının yakışık almayacağını öğretmişlerdi bana. Ama acım ve öfkem öyle büyüktü ki aldırmadan hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Tanrılara kızıyordum, krala kızıyordum, hiçbir suçu olmadığı halde Aşmunikal'a kızıyordum, hepsinden çok da kendime kızıyordum. İçim açılıncaya, öfkem boşalıncaya, yüreğimdeki koyu keder dağılıncaya kadar ağladım. Bir ara gözlerim karşıdaki adacığa takıldı. Nehrin ortasında öylece durmuş, büyük tufanda bütün canlılar ölürken Sümerli, Urnapişti'yi ailesi ve hayvanlarıyla birlikte boğulmaktan kurtaran büyük gemi gibi beni kendi yazgımdan uzaklaşmaya çağırıyordu. Belki ben de büyük babam gibi adaya kaçıp birkaç gün orada yaşamalıydım. Ama bu gizli aşkımın öğrenilmesine yol açardı. Acımasız kral Pisiris, onun genç gözdesi Aşmunikal'a sevdalandığımı öğrenince akıbetimin ne olacağını ancak Tanrı Teşup bilirdi. Bir yandan yitirdiğim sevgili için üzülürken, bir yandan kralın bu olayı öğrenip benden intikam almaya kalkışacağından korkuyordum. O anda büyük babam Mitanuva'nın yanımda olmasını ne kadar çok isterdim. Mutlaka ne yapmam gerektiğini söyler, beni cesaretlendirirdi. Oysa ben toy, korkak, zavallı aşık Patasan'a, böyle sessizce ağlamaktan, yüreğimdeki fırtınayı gözyaşlarımla yatıştırmaktan başka elimden bir şey gelmiyordu. Bu tehlikeli aşk, baş rahiple benim aramda bir sır olarak kalacaktı. Ona güvenirdim, bu konuyu asla krala açmazdı. Törenlerde saygıda kusur etmiyordu ama kraldan hoşlandığını sanmıyordum. Aşmunikal'a gelince benim gibi beceriksiz bir erkeği çoktan unuttuğuna emindim. Hava kararıncaya, kurtlar kuşlar yuvalarına dönene kadar Fırat'ın kıyısında oturdum, sonra gözyaşlarımı silerek kentin yolunu tuttum. Kandillerin yetersiz ışığı ağlamaktan şişmiş gözlerimi gizliyordu, annem hiçbir şeyin farkına varmadı. Babama gelince başında öyle bir kara bulut dolanıyordu ki, değil küçük oğlunun kederini, burnunun ucunu bile görecek hali yoktu. 15. Bölüm. Hava çoktan kararmıştı, kazı ekibi cırcır böceklerinin tek düze müziğinin eşliğinde akşam yemeğini yiyordu. İşte günlerdir beklediğim yemek dedi Teoman. Bir yandan konuşuyor, bir yandan kıymalı patlıcanı iştahla çiğniyordu. Bayılırım karnı yarağa. Teoman'a ilk sataşma, sabah Esra'dan yediği sıkı fırçanın etkilerini unutmaya başlayan Murat'tan geldi. Yapma Teoman abi, geçen gün en sevdiğim yemek cılbır diyordun. Onu karıştırma Ülen diye çıkıştı aslen İzmirli olan Teoman. Nerede duracağını bilemeyen Murat'ın takılmaları bazen sinirini bozuyordu. Çılbırı da severim ama bunun yeri başka. Hayatta en korktuğum şey nedir biliyor musun? Yaşlanınca doktorların bana patlıcan perhizi vermeleri. Amerika'da patlıcanları atlara veriyorlar diyerek bu defa Timothy bulaştı obur arkeoloğa. Teoman yerine elinde pilav tenceresiyle masaya yaklaşan halaf yanıtladı Amerikalıyı. Yapma Tim dedi, patlıcan sebzelerin kralıdır. Onu küçük görmeyi sana yakıştıramadım. Bizde patlıcanın 15 çeşit yemeği yapılır. Murat aşçıya inanmamıştı. Amma attım be halaf, 15 çeşit patlıcan yemeği mi olurmuş? Niye atayım diyerek pilav tenceresini masaya koydu. Ellerini beline dayayarak Murat'a baktı. İnanmıyorsan ben adlarını söyleyeyim, sen de say. Patlıcan kızartma, karnıyarık, patlıcan kebap, kazan kebabı, patlıcan dolması, patlıcan doğrama, Ali Nazik, Baba Hannuç, mıcırık aşı, türlü, imam bayıldı, sakız kebabı, patlıcan turşusu, patlıcan reçeli ve Yahudi misafir. 15 etti mi? Etti de şu Yahudi misafiri pek anlayamadım. Anlamayacak ne var? Bir yemek işte. Teoman da inanmamış gözlerle baktı aşçıya. Darılma halaf ama dedi, bu Yahudi misafiri bana da pek inandırıcı gelmedi. Madem inanmıyorsunuz tarifini vereyim diyerek başladı anlatmaya. Patlıcanları dört köşe doğrar, bir tarafta tutarsın. Tencerede soğanı kıyma ile kavurursun, salçasını da ekledikten sonra içine patlıcanları koyarsın. Biraz pişirdikten sonra bulgur ekler, pilav gibi pişirirsin. İşte sana Yahudi misafir. Murat söyleyecek söz bulamamıştı ama ağzındaki lokmayı keyifle yutan Teoman, Yahudi misafiri bilmem ama karnıyarık ilk tattığım günden beri vazgeçemediğim yemekler arasında yer almıştır. Annem de bir pişirir, parmaklarını yersin. Ne yani diye atıldı halaf, bizimki kötü mü? Yok canım dedi Teoman çatalıyla kopardığı iri bir parçayı daha ağzına götürmeden önce. Öyle söyleyen mi var? Seninki de nefis olmuş. Gerçekten de güzel olmuş diye atıldı yıldızı hiçbir zaman aşçıyla barışık olmayan Kemal. Eline sağlık halaf. Kazı boyunca ondan ilk övücü sözü işiten halaf, duyduklarına inanamamış gibi baktı genç adama ama afiyet olsun demeyi unutmadı. Kemal'in davranışı Esra'nın gözünden de kaçmamıştı. Konuşması işe yaramış mıydı ne? Böyle düşünen yalnızca o değildi. Elif de bu öğleden sonra Kemal'in artık kendisine ters davranmadığını fark etmişti. Oysa Fırat'a yüzmeye giderken tedirgindi. Yine kınayan gözlerle o mayoyu niye giydin diye bakacağını düşünüyordu. Ama Kemal hiç oralı olmamış, Murat ve Teoman'la şakalaşarak Elif'le hiç ilgilenmemişti. Umarım artık beni rahat bırakır diye geçirdi içinden genç kız göz ucuyla Timothy'ye bakarak. Elif'in Amerikalı'ya baktığını fark etmişti Kemal ama bunu da görmezden geldi. Su nasıldı diye sordu Timothy. Harikaydı diye atıldı Murat. Gerçi Teoman abi çüt depik yüzmeyi hala başaramadı ama. Çüt depik dedikleri yöntemi onlara halaf öğretmişti. Yöredeki köylü çocukları böyle yüzüyordu. Suyu iki elleriyle karınlarının altına çekerken ayaklarını hızla indiriyorlardı ırmağın yüzeyine. Böylece arkalarında çarklı vapurların çıkardığına benzer köpükler oluşuyordu. Ama ekiptekiler halafın gayretlerine karşın çüt depik yüzmeyi öğrenememişlerdi. Siz kendinize bakın dedi pilav tenceresine uzanan Teoman. Ben birkaç metre gidiyorum yine. Kemal'le sen suyun yüzünde bile duramıyorsunuz. Sen denemedin mi diyerek Elif'e döndü Bernd. Yok dedi genç kız. Zaten iyi yüzemiyorum. Çüt depik filan derken boğulup giderim. Bence de denemeyin diye onu destekledi ayakta dikilmekte olan halaf. Kızlar çüt depik yüzemez. Ekibin eski neşesine kavuşması Esra'yı sevindirmişti. Ben yüzüyorum ya diye o da lafa karıştı. Kusura bakmayın ama sizin de Teoman Bey'den farkınız yok. Bir metre ya gidiyor ya gitmiyorsunuz, sonra bildiğiniz gibi yüzmeye devam ediyorsunuz. Siz işin şakasındasınız ama Hattuç nine Esra ile Elif'in yüzdüğünü görmüş. Oğlum Teoman, günah değil mi bu kızlar çıplak suya giriyorlar filan gibilerden serzenişte bulundu dün bana. Hadi ya dedi Esra, neşesi kaçmıştı. Daha dikkatli olmalıyız. Halaf her zamanki gibi onları rahatlatmaya çalıştı. O kadar da değil. Bence Hattuç nine yoklamak için öyle söylemiştir. Evinde televizyonu var, her gün Brezilya dizisi izliyor. Yine de yüzerken görünmemekte fayda var diye yineledi Esra. O ciddileşince masadakiler de suskunlaşmıştı. Bir süre tabaklara çarpan çatal seslerinden başka ses duyulmadı. Halaf boşalan karnıyarık tenceresini mutfağa götürürken yeniden söze başladı Esra. Bu akşam konuşmamız gereken iki konu var. Sesindeki ciddiyet sürüyordu. Bu toplantının başladığını da gösteren bir işaretti. Tatil günleri dışındaki her akşam yemek sırasında ya da daha sonra o günün değerlendirilmesi yapılır, yarınki çalışma üzerine kısaca konuşulurdu. İlki oldukça önemli bir konu diyerek devam etti, artık yemeklerini bitirmek üzere olan arkadaşlarını tek tek süzerek. Bildiğiniz gibi Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün Patasana'nın tabletlerini uluslararası bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurma talebi vardı. Bu talep gerek üniversite gerekse bu kazıda görev alan bizler tarafından olumlu karşılanmıştı. Basın toplantısı çarşamba günü yapılacak. Çok erken değil mi? İtiraz Kemal'den gelmişti. Bence erken değil dedi Bernd. Nasıl olsa bulduğumuz bütün tabletleri anlatacak halimiz yok. Gazetecilere birkaç tablet gösterir, neden önemli olduklarını anlatırız. Esra da onu destekledi. Tarihi ertelemek mümkün değil. Çarşambaya kadar hazırlanmaktan başka çaremiz yok. Masadaki suskunluk onay anlamına geliyordu. Basın toplantısında ben, Tim ve Bernd konuşacak diye sürdürdü sözlerini. Tim'le Bernd'in katılmasını özellikle istiyorum. Çünkü uluslararası basın gelecek. Böylece hem kazımızın uluslararası niteliğini vurgulamış, hem de İngilizce ve Almanca konuşan gazetecilerin sorularını kendi dillerinde yanıtlamış oluruz. Yerinde bir karar dedi Teoman. Basın toplantısını nerede yapacağız? Her zamanki ivecenliğiyle atıldı Murat. Antik kentte yapalım, tapınağın ortasında. Murat'a bakan Timothy anlayışla gülümsedi. Onları etkilemek istediğini biliyorum ama korkarım bunu yapamayız. Yaşadığım deneyimler açık havada yapılan basın toplantılarında gazetecilerin dikkatinin çabuk dağıldığını, konuşmacıyla değil kalıntılarla ilgilendiklerini gösterdi bana. Bu yüzden basın toplantısını kapalı bir yerde yapmalıyız. Toplantı yeri belli dedi Bernd. Antep'teki 5 yıldızlı otelin salonu. Havalandırması filan var. Bu sıcakta gazetecileri salonda başka türlü tutamayız. Haklısın ama gazeteciler antik kenti gezmek istemeyecekler mi? O da düşünüldü. Basın toplantısından sonra kiralanan otobüslerle buraya gelinecek. Antik kent gezilecek. Gazeteciler görüntü alacaklar, film çekecekler. Onları iyi ağırlamalıyız dedi Esra düşünceli bir tavırla. Belediye başkanı yardım eder mi acaba? Eder diye atıldı mutfaktan dönen halaf. Siz isterseniz belediye başkanı Edip Bey memnuniyetle yardım eder. Emin misin? İlk geldiğimizde olanaklarının sınırlı olduğunu, bize yardım edemeyeceğini söylemişti. O bütün işleri belediyeye yıkarsınız diye korkmasından. Sizin böyle bir niyetiniz olmadığını anlayınca rahatladı. Herkese Atatürkçü, çağdaş Türk kadını diye sizi örnek veriyor. Hem basın geliyor, kaçırır mı Edip Bey böyle fırsatı? Şaşkınlıkla başını salladı Esra. Allah Allah, iyi o zaman ben Edip Bey'le konuşurum. Sahi bu Edip Bey hangi partidendi yahu diye sordu Teoman sanki konuyla alakası varmış gibi. Halafın yayvan yüzüne hınzır bir gülümseme yayıldı. Onun partisi yoktur. Kim iktidara gelirse ondan yana görünür dedi. Yağmur nereye yağarsa çadırı oraya kurar. Bize ne adamın hangi partiden olduğundan diyerek anlamsız bulduğu bu konuşmayı yarıda kesti Esra. Gelelim ikinci konuya. Bugün tapınakta sunak odası olduğunu tahmin ettiğimiz bir mekan bulduk. Hırsızlar heykelleri oradan çıkarmışlar. Kazıyı bir süreliğine oraya yönlendirmek istiyoruz. Çok mantıklı dedi Bernd. Belki oradan ilginç buluntular çıkar. Patasana'nın tabletleri çıktığından beri tapınak kazısına ilgi gösterilmediğini düşünen Teoman bu işe bozulmuştu. Bence tapınağın içini kazmayı sürdürmeliyiz dedi. Bir iki buluntu için kazı yerini değiştirmeyelim. Arkadaşının ısrarını anlayamamıştı Kemal. Madem ki hırsızlar önemli buluntular elde etmişler, oraya yönelmemizde ne sakınca olabilir ki diye sordu. Sanki hiç kazıya katılmamış biri gibi konuşuyorsun dedi Teoman. Sunak evindeki kazıya başlarsak kaç gün süreceğini Allah bilir. Ama dedi Murat son derece doğal bir tavırla, tapınaktaki kazı da aylarca sürebilir. Öğrencinin sözleri bardağı taşıran son damla oldu. Bir sen eksiktin diye patladı Teoman. Daha dün kazıya katıldın, şimdi başımıza usta kesildin. Bunları başka biri söylese Murat bu kadar bozulmazdı ama Teoman kazıda en iyi anlaştığı kişilerden biriydi. Ne söyleyeceğini bilemeden dolu gözlerle önüne baktı, sonra aniden masadan kalktı, hızla uzaklaşmaya başladı. Ne yaptın Teoman diyen Elif de Murat'ın peşi sıra yürüdü. Masada buz gibi bir rüzgar esiyordu. Murat için en fazla üzülen Esra'ydı. Sabah çok sert konuşmuştu, daha bunun etkisi geçmeden şimdi de Teoman herkesin içinde gururunu kırmıştı çocuğun. Bir günde bu kadar azar işitmeyi kimse kaldıramazdı. Teoman'a dönerek Murat'a çok sert çıktığını söylemek üzereydi ki Elif'in çığlığı duyuldu. ''Ay, ayağımı bir şey soktu!'' Masadakiler henüz birkaç metre uzaklaşmış olan genç kıza şaşkınlıkla baktılar. Neler olduğunu tam olarak göremiyorlardı. İlk harekete geçen Kemal oldu. Ne oldu diyerek fırladı masadan. Elif sağ ayağını tutarak zıplıyordu. Baş parmağımda bir yanma var, bir sıcaklık. Kemal'in arkasından ötekiler de yetiştiler. Ne soktuğunu gördün mü? Bilmiyorum dedi genç kız, bir şey göremedim. Arkadaşları etrafını sararken Elif Kemal'e yaslanmış, ayağım yanıyor diye inlemeye başlamıştı. Kalabalığa en son katılan Halaf oldu. Bir el feneriyle patika yolu taramaya başlayınca Elif'i sokan şey bulundu. Bu yandaki çemenlerin arasına kaçmak için hızlı hızlı hareket eden sarı bir akrepti. İşte diye bağırdı. Eyvah sarı, bu çok zehirlidir. Meraklılar fenerin ışığında tedirginlik içinde geri çekilmeye çalışan akrebe yaklaşırken Halaf'ın iri sağ ayağı hayvanın üzerine inmişti bile. Kundurasının altında akrebin iyice ezildiğinden emin olduktan sonra ayağını kaldırdı. Akrebin gövdesi toprakta parçalanmış olarak yatıyordu. Bak bak kuyruğu hala oynuyor diyen Halaf yeniden ezmeye başladı akrebi. İnfaz işini başarıyla yerine getirdikten sonra el feneriyle Elif'e yaklaştı. Baş parmaktaki kızarıklık fener ışığında bile seçilebiliyordu. Sanki 40 yıllık hekimmiş gibi yapılması gerekeni hemen açıkladı Halaf. Akrebin soktuğu yeri bıçakla açıp zehiri emmek lazım. Saçmalama diyerek onun bütün havasını bozdu Esra. Hemen hastaneye yetiştirmemiz lazım. Halaf doğru söylüyor diyecek oldu Tim. Hayır, onu hastaneye götürüyoruz diye tersledi Kemal. Eski düşmanlığı yeniden depreşmişti. Cipi alıp hemen gidelim. Sonra genç kıza dönerek sordu. Yürüyebilecek misin yoksa seni cipe kadar taşıyayım mı? Başını sallayarak yürüyebileceğini belirtti Elif. Ama Timothy'nin içi rahat değildi. Ben de sizinle geleyim mi diye sordu. Gerek yok diyerek kestirip attı Kemal. Onu ben götürürüm. Amerikan hastanesinin başhekimi arkadaşım diye üsteledi Timothy. Sana gerek yok dedim diye bağırdı Kemal.